Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 4. Ayrım. 2. Bölüm. Eve, savcının ofisiyle yaptığı görüşmeyi bitirdikten sonra masaya bakarak surat astı. Lisbeth Cook için 2. dereceden kasıtsız adam öldürme iddiasında bulunmayı kabul etmişlerdi. "İkinci dereceden kasıtsız adam öldürme demek," diye düşündü. Hem de adamın biri sırf uçkuruna sahip çıkamıyor diye soğukkanlı bir biçimde bir hayata son veren böylesi bir kadın için. Tırnaklarına oje sürüp, tenisteki servis atışları üzerinde yeniden çalışma imkanı bulacağı, asgari güvenlikli bir hapishanede en fazla bir yıl yatıp çıkacaktı. Muhtemelen çıktıktan sonra da hatırı sayılır bir para karşılığında bir albüm ve film anlaşması imzalayacak, emekliye ayrılacak ve sonra da Martini'ye taşınacaktı. Eve, Peabody'ye bulabildiği her türlü kanıtı toplaması talimatını verdiğini biliyordu. Ancak o bile toplanacak delillerin bu denli az olacağını tahmin etmemişti. Bir de tabii ki adalet fazladan sıkıntı içine giremeyecek kadar aşırı iş yüküyle boğuştuğu ve en azından onun raporunu bitirene kadar bile beklemeden kurbanın en yakın akrabasına bilgi vermesi için savcı vekiline izin vermek zorunda kaldı. Eve, dişlerini sinirden gıcırdatarak yine kapris yapacağı beklentisiyle bilgisayarına bir yumruk indirdi ve adli tıp doktorunun Branson'la ilgili raporunu istedi. Hiçbir sağlık sorunu olmayan 51 yaşında sağlıklı bir erkekti. Matkapla kalbinde açılan o nahoş delik dışında vücudunda başka bir iz ya da yaralanma işareti bulunmuyordu. Bünyesinde uyuşturucu ya da alkol izine rastlanmamıştı. Yakın zamanda seks yaptığına dair bir gösterge de bulunmuyordu. Mide içeriğine bakıldığında ölüm saatinden yaklaşık bir saat önce krema soslu havuçlu makarna ve bezelye, çıtır buğday ekmeği ile bitki çayından oluşan basit bir yemek yediği görülüyordu. "Böylesine kurnaz bir çapkın için oldukça sıkıcı bir yemekmiş," diye düşündü Eve. Sonra da kendi kendine sordu. Onu öldüren kadın dışında onun çapkın bir adam olduğunu kim söyledi? Duruşma sırası bekleyen davaları aceleyle bitirip bir an önce aradan çıkarmak uğruna Eve'in şu mide bulandırıcı ikinci dereceden kasıtsız adam öldürmenin arkasında yatan sebepleri doğrulaması için ona zaman bile vermemişlerdi. Olay medyaya yansıdığında ki öyle olacaktı, cinsel partnerinden memnun olmayan pek çok insanın gözü alet dolabına kayacak diye tasavvur etti Eve. "Aşığınız kafanızın tasını mı attırıyor? O zaman bakalım Branson 8000'in tadı hoşuna gidecek mi?" Branson 8000, profesyonellerin ve ciddi hobicilerin seçimi. Ah, evet. Lisbeth Cook'un olayın bu yönünden yararlanarak oldukça renkli bir reklam kampanyası geliştirebileceğini düşündü. Satışlar da böylece tavana vuracaktı. Aşk ilişkileri, toplumun en şaşırtıcı ve vahşi eğlence biçimi olmalıydı. Çoğu insan arenada oynanan bir yükselme maçını bir balo gecesine benzetebilirdi. Yine de yalnız ruhlar ilişki peşinde koşmaktan, onlara sıkıca sarılmaktan, ilişkileri uğruna endişelenip kavga etmekten, ilişkileri bitince de ardından yas tutmaktan vazgeçmiyordu. Dünyanın tuhaflıklarla dolu olmasında şaşılacak bir şey yoktu. Bu sırada Eve, alyansının parıltısını fark edip ürktü. "Benimkisi farklı," diye kendine telkinde bulundu. O, hiçbir şeyin peşinde koşmamıştı. İlişkinin kendisi gelip onu bulmuş ve dizlerinin arkasına sertçe vurup onu çökertmişti. Rourke, bu ilişkiden çıkmak istediğine karar verecek olursa, Eve muhtemelen kocasının hayatta kalmasına izin verirdi. Fakat bütün vücudunu kaplayacak kalıcı bir alçı içerisinde. Bütün bu düşüncelerden bunalarak tekrar makinesine döndü ve savcılık bürosunun okuma zahmetine girmek istemediği soruşturma raporunu yazmaya koyuldu. Dedektif Ian McNabb'in kafasını eşikten uzatmasıyla birlikte Eve başını kaldırıp baktı. Bugün dedektifin uzun altın sarısı saçları örülmüştü ve halka şeklindeki tek bir janjanlı küpe kulağına hoşluk katıyordu. Muhafazakar görünümünü dengelemek amacıyla boru paça siyah pantolonun kalçasına kadar sarkan, cırtlak yeşil ve mavi tonlarda kalın bir süveter giymişti. Parlak mavi çizmeler görünümünü tamamlıyordu. Ian, Eve önce sırıtarak baktı. Güzel yüzünde yeşil gözleri cesurdu. "Selam Dallas. Kurbanının bağlantılarını ve kişisel not defterini incelemeyi bitirdim. Ofisteki eşyaları da daha yeni geldi ama şimdiye kadar elde ettiğim bilgileri öğrenmek istersin diye düşündüm. O halde raporun niçin masamda değil diye sordu Eve soğuk bir ses tonuyla. Kendim getireyim dedim. Sıcak bir tebessümle masanın üzerine bir disk bıraktı. Daha sonra da kalçasını masanın köşesine dayadı. Peabody benim için verileri işliyor McNab. Öyle mi? Omuzlarını oynattı. Yani kendi küpünde diyorsun. Peabody seninle ilgilenmiyor dostum. Artık anlasan diyorum. Ian bu söz üzerine elini çevirip tırnaklarını düşünceli düşünceli inceledi. Onunla ilgilendiğimi kim söylemiş? Monroe'un ne? Öyle bir adam vardı hani hala onunla görüşüyor mu? Bu konu hakkında konuşmuyoruz. Sadece merak ettim, hepsi bu. İyi, o zaman git kendin sor diye karşılık verdi ve daha sonra gelip bana rapor ver diye de içinden ekledi. Tamam, Ian tekrar sırıttı. Hemen gidip sorarsam bana hırlamak adına bir şansı daha olur. Harika dişleri var. Böyle dedikten sonra Ian doğrulup, Eve'in sıkış tıkış ofisi içerisinde şöyle bir dolandı. İlişkiler üzerine görüşlerinin o anda birbirine paralel olduğunu bilseler, her ikisi de şaşırırdı. McNab'in gezegen dışı bir uçuş danışmanı ile geçirdiği sıcak saatler, önceki geceyi soğutup ekşitmişti. Ian kadından sıkılmıştı. Böyle düşünüyordu şimdi. Aslında kadının muhteşem güzellikteki göğüslerini, gümüş rengi, şeffaf bir sütyen içerisinde ekranda sergilediği düşünülecek olursa, ondan sıkılmış olması imkansız görünüyordu. Düşünceleri malum şahsın polisin kolalı üniforması içinde nasıl göründüğü konusuna sürekli kayıp durduğu için bu kadına karşı hiçbir istek geliştirememişti. Acaba Peabody üniformasının altına ne giyiyordu? Maalesef dün gece nasıl merak ettiyse şimdi de aynı merakı taşıyordu. Bu tür düşünceler yüzünden önceki akşam erkenden sona ermiş, uçuş danışmanı da bu duruma bozulmuştu. Öyle ki Ian tekrar kendine geldiğinde, geleceğinden emindi çünkü, o muhteşem güzellikteki göğüsleri bir kez daha görme şansı olmayacaktı. Evde tek başına oturup ekran başında çok fazla zaman harcadığı konusunda karar kıldı. Bu kararla birlikte bir şey hatırladı. Şey, dün gece ekranda Mavis'in videosuna rastladım. Frigid, evet çok güzel. Eve'in aklına arkadaşı geldi. Şu anda bile Atlanta'da konserlerde şarkı söyleyerek, Rourke'un eğlence sektöründeki şirketi için kaydettiği ilk albümünün promosyonunu yapmak üzere çıktığı ilk turnesine devam ediyordu. Mavis Freestone diye düşündü Eve duygulu bir şekilde. Mavi sincap gibi ucuz batakhanelerde kafası iyi olmuşlar için ciğerini parçalarcasına şarkı söylediği günlerden çok uzaktaydı artık. Albüm patladı patlayacak. Rourke'a göre önümüzdeki hafta ilk 20'ye girermiş. McNab cebindeki madeni kredileri şıngırdattı. Biz ki onu ne zamandan beri tanıyoruz değil mi? McNab mevzuyu uzatıp zaman kazanmaya çalışıyordu. Eve de bunu bilmesine rağmen ona izin veriyordu. Sanırım Mavis döndüğü zaman Rourke parti gibi bir şey düzenleyecek. Aa, öyle mi? Bu harika. Derken McNab, yıpranmış yer muşambası üzerinde yürüyen bir polisin ayakkabılarından çıktığı aşikar tıkırtıları duyarak neşelendi. Peabody kapıdan içeri girdiğinde, McNab'in elleri ceplerindeydi. Yüzünde de keskin bir kayıtsızlık hali hakimdi. New Jersey Polis ve Güvenlik Dairesi bir sonuca McNab'in orada olduğunu fark eden Peabody cümlesini yarıda kesip surat astı. Ne istiyorsun McNab? Çoklu orgazm istiyorum ancak siz bu tür istekleri ensesinden tuttuğunuz gibi içeri tıkıyorsunuz. Bir kahkaha boğazına hücum etti ama Peabody kendini kontrol etmeyi becerdi. Teğmenin senin acınacak esprilerin için zamanı yok. İyi, aslında teğmen bu espriyi beğendi sayılır, dedi. Peabody'nin kendisine dik dik bakmasıyla gözlerini başka tarafa çevirdi. Hadi, yaylan bakalım McNab, teneffüs saati bitti. Senin de ilgini çeker sanırım, diye devam etti McNab. Kurbanın bağlantılarını ve not defterini incelerken ulaştığım sonuca göre, katilini ya da kendi ofis elemanları dışında herhangi bir kadını ne aramış, ne de bunların dışında bir kadından haber almış. Günlüğünde de sık sık aşkım Lizzie diye hitap ettiği Lisbeth Cook dışında başka biriyle ilişkiye girdiğine dair bir kanıt bulunmuyor. McNab, ilişkiye girmek derken Peabody'ye yılışıkça sırıtmıştı. Başka bir kadına rastlayamadın mı yani? Eve dudaklarını büzdü. Peki başka bir erkek ihtimali? Hayır, her ikisi de yok. Biseksüel olduğuna dair bir kanıt da bulunmuyor. İlginç. Sen ofis günlüklerini incelemek ne? Acaba sevgili Lisi cinayet sebebi hakkında yalan mı söylüyormuş, doğru mu? Eğer yalan söylüyorsa adamı neden öldürmüş? Hemen işe koyuluyorum. McNabb dışarı doğru seyirtirken Peabody'ye sesli ve abartılı bir öpücük vermeye yetecek kadar duraksadı. Tam bir baş belası bu herif. Peabody, belki seni gıcık ediyor ama belkisi filan yok. Ama gördüğün gibi hazırladığı raporun bu vakaya yararlı bir açı kazandırabileceğini anlayabilecek kadar aklı var. McNabb'in kendi davalarından birine tekrar burnunu soktuğunu düşününce Peabody'nin tüyleri diken diken oldu. Ama Cook davası kapandı. Faiz suçunu itiraf etti, cinayetle suçlandı ve karakola götürülüp gözaltına alındı. Fakat kasıtsız ikinci dereceden adam öldürmeyle suçlandı. Eğer aşk cinayeti değilse belki daha fazlasına ulaşırız. Branson kadını aldatıyor muydu, yoksa kadın başka bir sebebi örtbas etmek için bunu kendi mi uydurdu? Öğrenmeye değer. Bugün içerisinde adamın ofisine gidip birkaç soru sorarız. Bu arada Eve kıvrılmış parmaklarını Peabody'nin hala elinde tutmakta olduğu diske doğru salladı. Diski Eve doğru uzatırken Peabody, "Dedektif Sally'nin ilk raporu" diye başlayıp devam etti. "Bizimle işbirliği yapmakta bir sakınca görmüyor. Aslına bakacak olursan elinde pek bir şey de yok. Ceset bulunmadan önce en az 36 saat boyunca nehirde kalmış. Hiçbir görgü tanığı yok. Kurbanın üzerinde nakit para ya da kredi bulunmuyormuş. Ama kimliğiyle kredi kartları üzerindeymiş. Kolunda bilek ünitesi varmış. Cartier çakması ama yine de iyi bir parçaymış. Bu nedenle Sally sıradan bir gasp olayı olma ihtimalini göz ardı ediyor. Özellikle de otopsi sonucunda adamın dilinin kesildiği ortaya çıktığında. Eve, "Bir ipucu var" diye mırıldandı ve diski masa ünitesindeki bir yuvanın içine soktu. Adli tıp raporuna göre adamın dili canlıyken testere dişli bir bıçakla kesilmiş. Ne var ki boynunun gerisindeki kesik ve çürüklerle saldırgana çok az karşı koymuş olması, kurbanın bu doğaçlama ameliyattan önce muhtemelen bayıltıldığını ve daha sonra da nehre atıldığını gösteriyor. Nehre atmadan önce adamın elleriyle ayaklarını bağlamışlar. Raporda ölüm nedeni olarak suda boğulma gösteriliyor. Eve ellerini masasının üzerinde tıkırdattı. "Bu raporu okuma zahmetine girmem için bir sebep var mı?" diye sordu ve karşılık olarak Peabody'nin tebessümünü aldı. "Dedektif Sally konuşkan bir adamdı. Eğer davayı almak istersen sana karşı geleceğini sanmıyorum. Kurban New York'ta yaşadığına göre burada mı yoksa nehrin öteki tarafında mı öldürüldüğünün şimdilik belirsiz olduğunu ifade etti. Davayı almıyorum, sadece şöyle bir bakıyorum. Sen Arlington adını araştırdın mı? Çıkan bütün sonuçlar diskin B yüzünde. Güzel, ben bir gözden geçireyim, daha sonra da Branson'ın ofisine geçeriz." Üzerinde yırtık pırtık bir kot pantolon ve eski bir parka bulunan, uzun boylu, zayıf bir adamın utana sıkıla eşikte belirmesiyle birlikte, Eve gözlerini kısarak baktı. 20'li yaşlarının başında diye düşündü. Hülyalı, kül rengi gözlerindeki masumiyete baktığında, bu genç adamın ceplerini boşaltmak için sıraya girmiş sokak hırsızlarıyla tartıştığını şimdiden işitebiliyordu. Genç adam Eve, şehitleri ve bilim adamlarını çağrıştıran, ince ve kemikli bir yüze sahipti. Kahverengi saçları düzgünce at kuyruk yapılmış ve güneş sayesinde farklı renkte bolca çizgiye bürünmüştü. Gülümsemesi utangaçtı. "Eve, birini mi arıyordun?" diye sordu. Soru üzerine Peabody arkasına döndü. Ağzı açık kalarak hayretle baktı. Daha sonra da ancak çığlık diye nitelenebilecek bir ses çıkardı. Adam, "Selam değil," dedi. Bu ismi çok nadir kullanıyormuş gibi sesi çatallanmıştı. "Zeke, aman Allah'ım Zeke." Peabody kocaman bir adım atarak kendini genç adamın uzun kollarına bıraktı. Peabody'nin kıkırdar halde çıkardığı sesi tarif edecek tek sözcük buydu. Neşeli öpücüklerini kendisini kucaklayan adamın uzun yüzüne kondururken, kusursuz ütülenmiş üniforması ve yerden birkaç santim kesilmiş ayaklarındaki resmi ayakkabılarla sergilediği görüntü üzerine Eve yerinden yavaşça doğruldu. "Burada ne işin var?" diye üsteledi Peabody. "Ne zaman geldin sen buraya? Ah, seni görmek ne güzel. Ne kadar kalabileceksin?" Adam sadece "Dee" diyebildi. Sonra da dudaklarını yanağına bastırmak için Peabody'yi yerden birkaç santim daha yükseğe kaldırdı. Birimde dedikoduların ne kadar çabuk yayıldığını çok iyi bilen Eve, "Affedersiniz," diyerek bir adım öne çıktı. Memur Peabody, "Bu ufak buluşmanızı boş vaktinizde gerçekleştirmenizi öneririm." "Ah, pardon, beni yere indir Zeke." Böyle demesine rağmen, ayakları yere dokunduğu anda bile Peabody bir koluyla genç adamı sıkıca sarmalamıştı. "Teğmenim, tanıştırayım. Bu Zeke." "O kadarını anladım. Erkek kardeşim." "Ya, öyle mi?" Eve, aralarında bir benzerlik arayarak ikiliye bir kez daha baktı. Ne vücut, ne ten rengi, ne de yüz hatları bakımından hiçbir benzerlik taşımıyorlardı. "Tanıştığıma memnun oldum. Çalışmanızı bölmek istememiştim." Yüzü pembeye dönen Zeke, elini Eve uzattı. "Dee, sizin hakkınızda hep güzel şeyler söylemiştir. Bunu duyduğuma sevindim." Eve'in eli Zeke'in ipek yumuşaklığına sahip avucunda kaybolmuştu. "Peki hanginiz küçük, hanginiz büyük?" "Zeke, bebek olanımız." Peabody bu sözü o denli hayranlıkla söylemişti ki, Eve tebessüm etmek zorunda kaldı. "Bebeğe bak sen, boyun 1.90 ya da 95 vardır herhalde." Zeke, "Birkaç santim daha uzun," dedi utangaç bir tebessümle. "Babama çekmiş, ikisi de uzun boylu ve sıskadır." Peabody kardeşini koluyla sımsıkı sardı. "Zeke ahşap ustasıdır, hayal edebileceğin en güzel mobilya ve dolapları yapar." "Yapma ama," değil. Zeke'in yüzündeki pembe ton utangaçtan kırmızıya dönmüştü. "Ben bir marangozum sadece. Elim aletlere yatkın, hepsi bu." "Eve, son zamanlarda epey insanın eli aletlere yatkın doğrusu," diye mırıldandı. "Neden bana New York'a geleceğini söylemedin?" diye üsteledi Peabody. "Sana sürpriz yapmak istedim. Birkaç gün öncesine kadar geleceğim kesin de değildi." Zeke bu sözü söylerken elini bir kez daha Peabody'nin kafasına dokundurmuştu. Bazı ilişkilerin seksle, iktidarla ya da kontrolle ilgisi yoktu. Bazıları sadece sevgiyle alakalıydı. "Arizona'daki işlerimi gören birkaç kişi bana el yapımı dolap ısmarladı. Onları yapmak için geldim." "Bu harika. İşin ne kadar sürecek?" "Bilmiyorum, ne zaman biterse artık." "Tamam, benim evimde kalırsın. Sana anahtarı veririm. Yolu da tarif ederim. Metro ile gidersin." Peabody dudağını ısırdı. "Fakat sakın etrafta dolanayım deme Zeke. Burası bizim oralara benzemez. Paranla kimliğini arka cebinde mi taşıyorsun? Çünkü..." "Peabody," diyerek dikkat çekmek için parmağını havaya kaldırdı. "Bugün izinlisin. Gidip kardeşini eve yerleştir." Zeke, "Size baş belası olmak istemem," diyecek oldu. Ama Eve, "Sen daha eve gidemeden yolda gaspa uğrayacaksın," diye Peabody endişelenip durursa, "İnan ki bizim için daha büyük bir baş belası olursun," diyerek onu susturdu. Dediklerini yumuşatmak için de güldü. Gerçi çocuğun yüzünde "beni soyun" diyen bir ifade bulunduğuna çoktan karar vermişti. "Zaten burada işler yavaş yürür. Cook davası ne olacak peki?" "Sanırım kendi başımı halledebilirim," dedi Eve yumuşak bir tavırla. "Bir değişiklik olursa sana haber veririm. Sen gidip Zeke'e New York'un mucizelerini göster bakalım." "Teşekkürler Dallas." Peabody, kardeşinin bu mucizelerin tatsız taraflarını görmemesini sağlayacağına and içerek genç adamı elinden tuttu. "Tanıştığıma memnun oldum Teğmen." "Ben de." Eve, iki kardeşin dışarı çıkışını izledi. Zeke bedenini ablasına doğru hafifçe eğerken, Peabody ablalara yakışır bir şefkatle için için kaynıyordu. "Aileler," diye düşündü Eve. Onu şaşırtmaya devam ediyorlardı. Fakat ara sıra işe yaradıklarını görmek de güzeldi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 41. Devamı 5. ayrımda.